أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. Kalem suresinin içerisindeki bir kıssa üzerinde konuşmaya başlamıştık geçen hafta. Ben kıssayla ilgili ayetlerin tamamının şöyle bir mealini okuyayım. Sonra geçen hafta özende konuştuğumuz kısmını kısaca hatırlatalım neler dediğimizi. Çok kısa bir şekilde kıssa bütünlüğünü sağlamak için. Sonra geri kalan kısmını tamamlayıp geri kalanı devam etmeye çalışalım inşallah. 17. ayetten başlıyor kıssa. Elbette ki surenin önceki kısmıyla ilişkili. Allah Teala kıssalar üzerinden dersler vermeyi Kur'an-ı Kerim'de sık tekrarladığı bir yöntem olarak kullanır. Burada da Mekkelilere, Mekkeliler üzerinden diğer bütün insanlara ellerine verilen nimetin kadrini, kıymetini iyi bilmeleri gerektiği, nimetin gerçek sahibinin kim olduğunu unutmamaları gerektiğini hatırlatan bir kıssamız var. Şöyle kıssa, hiç kuşkusuz biz bir zamanlar bahçe sahiplerini zorlu bir sınavdan geçirdiğimiz gibi verdiğimiz bu dünya nimetleriyle onları da zorlu bir sınavdan geçiriyoruz. Yani bu onlar kelimesi Mekkelileri de bizi de kapsayan bir zamir oldu. Hani onlar, yani bahçenin sahipleri, bahçelerinin ürünlerini sabah erkenden gidip devşirmek üzere sözleşmiştiler. Herhangi bir istisna da yapmıyorlardı. Bunun üzerine onlar uykudayken Rabbinden gelen bir kuşatıcı, bir afet bahçelerini sarıverdi ve bahçelerin bütün ürünleri kapkara kesilip bahçe bir harabeye döndü. Derken sabah erkenden birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz haydi erkenden arazinize gidin dediler. Hemen yola koyuldular. Bir taraftan da aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın diye. Ve niyetlerini gerçekleştirmeye kararlı bir şekilde erkenden kalkıp gittiler. Derken bahçeyi harap olmuş bir halde gördüklerinde galiba biz yolumuzu şaşırdık dediler. Akıllara başlarına gelince de hayır hayır aslında biz sahip olduklarımız elimizden alınarak mahrum edilmişiz dediler. İşlerinde en dengeli olanı da ben size Allah'ı tesbih etmeniz gerektiğini söyleyip uyarmamış mıydım dedi. Rabbimiz seni en mükemmel sıfatlarla tesbih ediyoruz. Meğer biz zalimlerden olup çıkmışız dediler. Ardından birbirlerine yönelerek karşılıklı birbirlerinin kusurlarını söylemeye, eleştiriler yapmaya başladılar. Yazıklar olsun bize, meğer biz gerçekten haddimizi aşmışız dediler. Belki Rabbimiz bize bunun yanına daha hayırlısını verir. Biz artık onun rahmetini arzu ederek Rabbimize yöneliyoruz dediler. Ve kıssanın bitiş cümlesi. İşte böyledir azap. Ahiretin azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Çok güzel bahçesi olan salih bir kulun çocuklarının babalarının yolundan ayrılmasını anlatan bir kıssa diye yorumlar anlatır tefsirlerimiz. Salih bir insan Allah'ın ona verdiği çok verimli, bereketli, gönül alıcı, göz okşayıcı bir bahçesi var. Bundan kendisi yararlanıyor, Allah'ın hakkını veriyor, yoksulların hakkını veriyor, ailesinin hakkını veriyor. O bunları verince de Allah da ona veriyor ve adam hayatını hep böyle devam ettirmiş gitmiş. Muhtaçların, mahrumların, yoksulların umudu olan bir bahçe haline gelmiş bu bahçe. Ama babası ölünce oğulları babalarından kalan yolu sürdürmek yerine babalarının mirasından sadece kendileri yararlanmayı istemişler. Kendi kendilerine demişler ki babamız yanlış yapıyordu. Bahçenin ürünlerini başkalarına dağıtarak bizim daha zengin olmamızı engelliyor. Biz onun yerine bütün ürünü kendimiz yiyeceğiz. Bütün gelirimiz kendimiz yiyeceğiz ve daha zengin, daha müreffeh bir hayatımız olacak demişler. Bu kısmı demişler diye naklediyor. Çünkü nakiller bunlar. Belki de şöyle dediler. Belki diyeseler, bir ayetle delillendireceğim inşallah. Belki de şöyle dediler. Ya bahçemizin ürünleri zaten bize zor yetiyor. Biz elimizdekini başkasına dağıtırsak kendimiz nasıl geçineceğiz? Bize yetmez dediler. Bize yetmez dedileri yani şu ayete dayanarak söylüyorum. Allah Teala diyor ki şeytan insanları fakirlikle korkutur diyor. Şimdi onları belki böyle korkuttu ve onlar bahçenin ürünlerini fakirlere vermemek üzere sözleşmişler. Demişler ki sabah erkenden kalkalım, gidelim ve yolda hiçbir fakirle karşılaşmayalım. Niye? Ya bu fakirler bizi tanıyorlar. Sonuçta bu fakirler yıllardır babamdan bir şeyler aldılar. Biz de onlara ilk başta belki direkt gelmeyin, size yedirmeyeceğiz diyemeyiz belki. Gönülsüz de olarak olsa bir şeyler vermek zorunda kalırız. Öyleyse en iyisi fakirlerle, muhtaçlarla karşılaşmamak diye düşünmüşler. Sabah erkenden kimse uyanmadan kalkıp fakirlerle görüşmeden, karşılaşmadan bahçelerine gitmeyi planlamışlar. Gideceğiz demişler ve bahçemizin ürünü devşireceğiz. İnşallah dememişler. Niye inşallah desinler? Gavur mu, gavur bunlar diye aklınıza bir şey gelmesin. Çünkü salih bir kulun çocukları büyük ihtimal yani devamından, kıssanın sonundan da anladığımız kadarıyla. Bunlar Müslüman çocuklar. Bunlar salih bir babanın yetiştirdiği çocuklar ama işte insan böyledir yani. İnsan unutur bazen. İnsanın ayağı kayar. Salih bir insan yetiştirdiği çocuklar her zaman salih olurlar diye bir kural yok. Ama Allah'ın izniyle o salihlik galip gelecektir. Kıssanın sonunda bunu göreceğiz. Kötü bir insan her zaman kötü olmaz. İyi bir insan her daim iyi olmaz. Şöyle de değildir ha. Yani hayatının bir döneminde iyidir de bir dönemi de kötüleşmiştir. Bu mümkün. Ama aslında daha çok gördüğümüz biçimi nedir? Salih bir insanın hayatında salih olan ve salih olmayan anları, salih olan ve olmayan hayat bölümleri hep iç içe girmiş yaşayıp gideriz yani. Yani efendim iş hayatımızda salih bir çizgi tuttururken aile hayatımızda tutturamadığımız zamanlarımız olur. Aile hayatımızda salih bir çizgi tuttururken diyelim ki komşularla ilişkilerimizde çok da ciddi salih bir çizgi tutturamadığımız zamanlar olur. Hayat böyledir. İç içe geçmişliklerle gider ya. Bunlarda da böyle bir şey göreceğiz. Bunlar inşallah dememişler. Kendilerine güvenmişler. Sanki kendilerinin gücünü yeteceğini zannetmişler. Allah kaza bela vermezse gideceğiz dememişler. Hele bakalım Allah bir yol açarsa gideriz yaparız dememişler. Kesin gideceğiz ve tarlamızın bahçemizin ürünü devşireceğiz demişler. Onlar bu kadar kendilerine güvenerek bu işi yapınca da Allah Teala diyor ki onlar uyurken bir dolaşıcı geldi bahçeyi dolaşıverdi. Ne dolaştı? Ayette net değil. Yani bir yağmur mu yağdı? Bir dolu mu yağdı? Efendim bir rüzgar mı esti? Ne bileyim başka bir gün sıcaklık mı oldu? Yani yangın mı oldu? Bir şey oldu ve bahçe simsiyah kesiliverdi. Tüm ürünlerini kaybetti. Ama bunların haberleri yok. Sabahleyin erkenden birbirlerine kaldırmışlar ve fısıldaşarak yola koyulmuşlar. Aman fakirlere yakalanmayalım demişler. Buraya kadar konuşmuştuk. Ve niyetlerini gerçekleştirmeye kararlı bir şekilde erkenden kalkıp bahçenin yolunu tuttular. Ondan sonrasını takip edelim inşallah. Felemma ra'avha bahçeye geldiler. Bahçeyi gördüklerinde gördükleri görüntüyü bir hayal edin. Bir gün önce bütün ürünleri devşirilmeyi bekleyen göz alıcı, gönül okşayıcı bir bahçe vardı. Cennet diye tanımlanabilecek bir bahçe vardı. Bir geldiler, simsiyah kesilmiş, bütün ürünlerini kaybetmiş bir bahçe var karşılarında. Galu dediler ki, İnna ledallun. Biz gerçekten kaybolduk dediler. Yani yolumuzu şaşırmışız. Yanlış bahçeye geldik. Olay öyle ya yani ola ki sabahın o alacakaranlığında belki de fakirlere, muhtaçlara yakalanmamanın endişesinde hatta belki içlerinde bir suçluluk duygusuyla panik halinde gelirken yolu kaybettiler zannettiler. Sonra etrafı biraz araştırmışlardır muhtemelen. Evet, hayır yani geldikleri gibi değil. Yani yolu şaşırmış falan değiller. Bel dediler ki hayır tam tersi nahnu mahrumun. Hayır dediler. Biz mahrum bırakılmışız. Akılları başlarına gelince söyledikleri söz bu. Hayır dediler, biz mahrum bırakılmışız. Burada yani altı çizilmesi gereken kelime bu. Mahrum bırakılmışlık. Bir önceki ayete bağladığınız zaman aslında bir kısmi haklılık verilebilir, yolumu kaybettik, yolumuzu kaybettik tespitine. Bahçeye giden patikayı kaybetmemişlerdi. Bahçeye giden o tarlanın yolunu, o asfalt yolu kaybetmemişlerdi. Doğru ama bunlar bahçeye giden yolu değil, Hakk'a ve hidayete giden yolu şaşırmışlardı. Hidayet rehberlerinin öğrettiği, vicdanın, insafın sevk ettiği, salih bir babadan görüp tanıdıkları yolu şaşırmışlardı. Onlar asıl kendi hayat yollarını şaşırdılar. Ve bahçenin bu bitmiş halini, kapkara olmuş halini gördüklerinde ilk an şaşkınlık gittikten sonra muhtemelen, yani çok büyük bir ihtimalle salih bir babanın elinde büyümüş olmanın getirdiği o bilgiler, o düşünceler, belki o yaşanmışlıklar hemen harekete geçti ve gerçeği fark ettiler. Hayır dediler, aslında biz mahrum bırakılmışız. Şimdi mahrum bırakılmış olmak, olayın failinin başkası olduğunu fark etmek demektir. Birisi bizi mahrum bıraktı. Yani böylece onlar cimrilik yapmaya kalkıştıklarından dolayı Allah'ın kendini cezalandırdığını anladılar. Şükretmeyip nankörlük edenleri Allah'ın nimetlerinden mahrum ederek cezalandırdığını ve kendilerinin de bu akıbete uğradığını fark ettiler. Bu da bu günahın sadece dünyadaki sonucu yani. Ahiretteki hesap ise karşısına ayrıca çıkacaktır. İşin bir de şöyle bir yönü var belki. İnsanın dünya nimetlerinden mahrum edilmesinden daha vahim olanı onun hayırlı işler yapmaktan mahrum edilmesidir. Yani belki bu mahrum edilmeyi bahçeden mahrum edilme, bahçenin nimetlerinden mahrum edilme diye görmek mümkün. Evet, görünen budur. Ama aslında görünmeyen bir de tarafı var olayın. Hayır bir iş yapmaktan mahrum edildiler. Yani biz şuna inanırız ya, kul bir şeyi tercih eder ve Allah da onu yaratır. Kul bir şeye yönelir, kul bir fiile yönelir, kul bir tercih yapar. Allah da onun tercih ettiği yönde onun akıbetini var eder. Onlar cimrilik yapmaya meylettiler. Onlar nimetin şükrünü yapmamaya meylettiler. Böylece onların o fikrinden, o niyetinden, o tercihinden dolayı da, o iradi kararlarından dolayı da Allah onları o hayırlı işi yapmaktan mahrum etti. Aslında aklı başında herkes asıl bu mahrumiyetten korkmalıdır. Yani kendi şahsi giderlerine daha fazla harcayabilmek uğruna hayırlı faaliyetlere para ayırmaktan kaçınanlar, kendi keyfine daha çok zaman ayırabilmek için hayırlı faaliyetlere zaman ayırmaktan kaçınanlar. Yani gel şuraya bir hayır yap diyorsun. Almayı düşündüğü 3., 4., 5., belki 15. bir kıyafetinden dolayı veya bir yere hayır yapılması gerekiyor. Aç insanlar var, muhtaç insanlar var. Onlara verebileceği parayı onun yerine kendisi yaz tatili yapmak, tatilde biraz eğlenmek için harcamayı düşünenler bir hayırdan mahrum ediliyorlar aslında. Hadi gel şu işe katıl, şu sohbete katıl, şu faaliyete katıl, şuradaki öğrencilerle, şuradaki insanlarla ilgilen denilince kendine daha çok zaman ayırabilmek adına, kendine zaman ayırmaktan kastımız kendinin ilim, irfanını, ibadetini artırmak için değil. Yani keyfine, eğlencesine, uykusuna, boş boş oturup kalkmasına zaman ayırmayı tercih edip hayırlı faaliyetlerden kaçınanlar asıl neyi kaybettiklerini, aslında yüreklerine gelmiş mahrumiyeti fark etmeliler. Sen aslında oraya para harcamadım değil, sen oraya para harcamaktan mahrum edildin. Sen bir yetime bakmaktan, bir muhtaçla ilgilenmekten, bir açın karnını doyurmaktan, bir çıplığa giydirmekten, bir yolda kalmışı yoluna ulaştırmaktan, böyle bir hayır yapmaktan mahrum kaldın. Asıl korkması gereken aklı başında insanların mahrumiyet budur. O derse gitmedin, bu sohbete katılmadın, şu faaliyete gitmedin, şuradaki eylemde bulunmadın. Ne yaptın onun yerine? Oturdun evde maç seyrettin. Sen asıl hayırdan mahrum bırakıldın. Senin bırakıldığın mahrumiyetin büyük tarafı burada. Mal, servet, mevki, zaman, çevre. Bu mahrumiyetler, bu hayırdan mahrumiyetin aslında sadece uzantıları gibi görülebilir. Onlar da bunu fark edince bir an bir böyle anlaşılan o ki ümitsizliğe düştüler. Hayal kırıklığı ile o andan ve gelecekten bütün ümidini kesip ümitsizliğe düştüler. Bu da insanların imanındaki problemlerden bir tanesidir ha. Bir hayırsızlıkla, bir problemle, bir şerle, bir belayla karşılaştığında bir anda umudunu kopup kesip yani o an her şey kötüye gidiyor. Bundan sonra da bir daha toparlanmaz havasında ümitsizliğe düştüler. Allah'tan ki içlerinde akıllı birisi çıkacak şimdi göreceğiz. İçlerinde aklı erer ölçülü davranan bir kişi bulunmasa o ümitsizliğin içerisinde boğulup gidecekler. Allah'tan ki içlerinde bir aklı başında kardeşleri çıkıyor ve dedi ki onlara o aklı başında kardeşleri bakın. Kale evsatuhum. İçlerinde en dengeli olanı dedi ki kelimeyi ortanca en orta halli olanı diye de çevirmek mümkün. Dengeli diye çevirmeyi tercih ettim şundan dolayı. Yani buradaki ortanca diye çevirirse kelime sanki yaş olarak ortanca anlaşılması ihtimali gündeme gelecek. Yaş olarak onların ortancası demek istenmiyor ayet-i kerimede. Düşünce olarak orta halli olanı. Yani doğru düşünmüş, dengeli düşünmüş, yanlışa sapmamış olan bir kardeşleri varmış içlerinde. O da demiş ki onlara, Elem ekul lekum levla tusebbihun. Ben size tesbih etmeniz gerektiğini söylememiş miydim? Tesbih edin dememiş miydim? Ben size Allah'ı hatırlayın. Allah'ı hayatınızdan çıkarmayın. Şu planlarınıza Allah'ı dahil edin dememiş miydim? Demek ki demiş. Ha şimdi buradan birçok şey çıkartılabilir. Bir, elhamdülillah ki işlerinde doğruyu hatırlatan birisi varmış. Hepten azaba uğrayacakları şekilde kaybolup gitmemişler hiçbir yanlışın içerisinde. İkincisi, bir felaket aralarında doğruyu söyleyen birisi çıkmış, onu dinlememişler. Buradan başka bir şey çıkartılabilir. Bu kardeşe sormak lazım. Be mübarek yani. Hani senin sözünü dinlemediler. Sen bunlara hakikati anlattın. Doğruyu söyledin. Doğru yolu yani dengeli davranışı onlara uyardın. Dinlemediler. O zaman senin yapacağın şey rest çekip onların arasından ayrılmaktı yani. Ben sizin yaptığınızı yapmam kardeşim. Verin benim payımı. Ben başkasına dağıtacağım. Ben hem kendimi yiyeceğim, hem ailemi yedireceğim, hem muhtaçlara dağıtacağım. Ben salih bir babanın oğlu olarak babamın yolundan gideceğim diyebilirdin. O da bunu dememiş. O da bunu demediği için Allah Teala onu da diğerleriyle beraber mahrum etmiş. Yani bunu da görmek gerekiyor. Sadece dengeli bir düşünce sahibiyim. Ben uyarmıştım, uyarı görevimi yaptım. Kimse dinlemedi. Kimse dinlemedikten sonra kaldığım yerden ben de onlarla aynı hayatı sürdürdüm. Eğer onlarla aynı hayatı sürdürürseniz onların başına gelenleri artık hak etmiş olacağız. Aynı şeyler bizim de başımıza gelecek demektir. Şimdi buradan bir şey daha gündeme gelebilir belki bu ayetten bir şey daha hatırlayabiliriz. Yani bu Allah'ı hatırlatan kişi, aralarındaki Allah'ı hatırlatan kişi tesbih kelimesini kullanarak, Subhan kelimesini kullanarak ben size Allah'ı tesbih etmeniz gerektiğini söylememiş miydim dediğinde yani bütün nimeti verenin Allah olduğunu hatırlamanız gerekiyordu. Bir, Allah'ın bize emrettiklerinin her birinin en güzel olduğunu öğrenmeniz gerekiyordu. İki, Allah'ın gösterdiği yolun gidilecek yol olduğunu anlamanız gerekiyordu. Üç, Allah'ın yanlış bir şey yapmayacağını, hataya yönlendirmeyeceğini, kusuru emretmeyeceğini bilmiyor muydunuz? Ne yanlış gördünüz Allah'ın emrettiğinde ki terk etmeye karar verdiniz? Allah'ın gösterdiği yoldan ne zarar gördünüz de o yoldan ayrılmaya karar verdiniz? Bunları hatırlayın anlamında bir tesbih. Belki böyle düşünmekte fayda var. Bir de bu şu anlama gelmiyor sanki. Onun bu sözlerini yani ayetin devamından anlayacağız bunu inşallah. Onun bu sözlerini bir başa kalkma, kendinin daha üstün olduğunu gösterip havalanma anlamına gelmediğini görüyoruz. Vaktiyle beni niye dinlemediniz? Gördünüz mü beni dinlememenin sonu gibi benlik sevdasıyla yapılan bir sitem, bir başa kalkma gibi öyle bir hali yok yani. Maalesef bazı insanlar vardır. Allah bizi onlardan etmez inşallah. İnsanlara bazen yanlışlarını uyarırlar. Bak şöyle yaparsan şöyle bir felakete uğrayabilirsin. Şu yaptığın yanlış, bundan şöyle bir yanlışlık, bundan şöyle bir üzüntü doğabilir diye uyarırlar. Sonra Oradan zaman geçer ve diyelim ki haklılığı ortaya çıkar. Haklılığı ortaya çıktıktan sonra böyle bilmişlik havasında, benlik sevdasında o sıkıntı anında insanların karşısına geçip ben dememiş miydim? Benim dediğimi yapsaydınız böyle olmazdı. Bakın bu cümle gene aynı cümledir. Bu cümle doğru bir cümle olabilir. Dememiş miydim? Evet demiştin. Şimdi bunu niye hatırlatıyorsun? Senin bizden daha akıllı olduğunu anlatmak için mi? Senin bizden daha halis olduğunu, daha hakta, hayırda olduğunu anlatmak için mi? Buradan sana karşı eziklik üretmemiz için mi? Kendinin üstün görülmesini sağlamak için mi? Eğer niyet böyleyse bu sözün arkasından bir hayır değil bir şer çıkar. Bu söz bir uyarı gelip ya ben size bunu söylememiş miydim? Gelin şunu yapmayalım diye bir sitem şeklinde belki söylenir. Aynı hataya bir daha düşmemek üzere hatırlatmak, tövbe etmeyi ve uyanmaya çağırmak amacıyla söylenmiş bir söz olabilir. Buradaki kardeşin yaptığı şey bu. Baş kakıncı yapmıyor. Onları düzelmeye, tövbe etmeye, hatadan geri dönmeye, uyanmaya çağırıyor. Demek ki aklı başında olan, hayrı ve hakikati bilenler, çevrelerindeki insanları onlar bir yanlışa düşmeden önce mutlaka uyarmalılar, doğru yolu göstermeliler. Fakat insanlar onların sözlerini aldırış etmeyip yanlış yola giderlerse, sonunda da başlarına bir takım belalar gelirse, bu sefer de işte beni dinlemeyen akıbeti böyle olur havalanmalarına girmeden, belki sadece bir sitemle onları doğru yola tekrar sevk edecek tarzda konuşmalılar. Çünkü bu konuşma ruhlara hitap eder. Bu konuşma kalbe giden bir yol bulur ve bu konuşma karşıdakinin hata ettiğini kabul etmesine sebep olabilir. Çünkü biliyorsunuz uyarma sırasında kullanılan yöntem uyarılanın tepkisinde belki yarı yarıya etkilidir. Bir daha tekrar edeyim. Uyarı yapan kişinin yöntemi, üslubu, uyarılan kişinin tepkisinin en az yarı yarıya belirleyicisi pozisyondadır. Eğer uyarılan kişi kendisine uyaranın hava attığını, ona büyüklük tasladığını, kendini küçümsediğini, ezdiğini, onu kötü pozisyonda gördüğünü hissederse, böyle bir hava alırsa uyarıdan, uyarısını kabul edip hatasının farkına varıp tövbe etmeye, düzeltmeye yönelmek yerine tam da tersi inatçı bir tavırla günahını kabul etmemeye, karşı taraftakine sadece uyarıcıyı susturmak adına, sadece uyarıcıya karşı cevap vermek adına hatasını reddetmeye ve sürdürmeye, hatasını kabul etmekten uzaklaşmaya, hata yaptığı gerçeğini reddetmeye ve o hata tavrını sürdürmesine sebep olabilir. Uyarının yöntemi çok önemlidir. Uyarı sırasında kullanılan üslup çok önemlidir. Uyaran kişi karşıdakinin hayrını istediğini hissettirmelidir. O bilgiç tavırlar, o iğneleyici cümleler, o ezici bakışlar uyarılanın bundan yararlanmasını engeller. O yüzden kalpten çıkan sözlerin kalpte karşılık bulacağı gerçeğini hatırlamalı. Sözü söylerken sözün sadece doğru olmasını yeterli görmemeli. Doğru sözü doğru bir üslupla hata da yapmış olsa, bir hatanın içinde de olsa hatadaki kişinin inatçılığını, kibrini, benliğini kışkırtmayacak bir üslup tutturarak öyle uyarı yapmak gerekli. Buradaki de böyle güzel bir uyarı yapmış anlaşılan. Çünkü sonucunu görüyoruz. O uyarının hemen arkasından kardeşleri dediler ki: "Galu subhane rabbina inna kunna zalimin." Dediler ki: "Bakın demişti ya size tesbih edin dememiş miydim? Tesbih etmeniz gerekmiyor muydu?" Hemen tesbihe geçtiler. "Subhane rabbina, Rabbimiz biz seni tesbih ediyoruz," dediler. "Biz zalimlerden olmuşuz," dediler. Başlarına gelen belanın sarsıcı etkisiyle içlerinden birinin güzel uyarısı birleştiği akıllandılar. Bir daha tekrar edelim. Güzel bir cümle, güzel bir uyarı olsun bu. Başlarına gelen belanın sarsıcı etkisi, içlerinden birinin de güzel uyarısı birleşti ve akıllandılar. Dıştan gelen bela, bu bir hastalık olabilir, bu bir başarısızlık olabilir, bu bir afet olabilir, bu bir kaza olabilir. Bu kötü bir akıbet olabilir. Dışarıdan gelen bu sarsıcı belanın sarsıcı etkisi, bir de düzgün bir uyarıcının güzel uyarısı birleşti, akıllandılar, gözleri açıldı. Daha fazla ileri gidip hatalarını kabul etmezlik yapmadılar. Yani biraz önce ifade ettiğim gibi, halbuki başına gelen felaketlerden sonra akıllanmayan, uğradığı belaya birçok kılıf uyduran nice insan vardır. İnsanların belki en önemli problemlerinden bir tanesi budur. Başlarına kendi hatalarından dolayı bir bela geldiğinde hatayı kabullenmek yerine ona yeni yeni birçok kılıflar bularak hatayı kabul etmekten uzaklaşmaya meyleder insanlar. Bahçenin durumunu görünce bu olayın Allah'la ya da bizim günahlarımıza bir ilgisi yok, bu tamamen doğal bir felakettir diyebilirlerdi. Yani bahçeyi görünce kendilerinin niyetlerinin bozukluğunun sonucu diye düşünmeyebilirlerdi. Tüh ya diyebilirlerdi. Akşam dolu yağmış diyebilirlerdi. Akşam hava şöyle olmuş diyebilirlerdi. İşte beklenmeyen bir felaket oldu. Bunu dinle, diyanetle, Allah'la, ahlakla, benim niyetimle, ilahi planla, kaderle ilişkilendirmeye gerek yok diyebilirlerdi aslında. Çünkü çoğumuz diyoruz. Ya bak, çocuğuna şöyle şöyle şeyler yaparsan bu çocuk iyiye gitmez. Bakıyorsun çocuk iyiye gitmiyor. Ondan sonra evet ya, dediğin gibi ben böyle yanlış hareketler yaptığımdan, yanlış bir eğitim uyguladığımdan çocuk bu hale geldi demek yerine, ne alakası var? Gittiği okulda falanca kişiyle karşılaşmasaydı böyle olmayacaktı. Falanca şehirde şöyle olmasaydı, akrabalarımızdan feşmekancanın çocuğuyla şöyle takılmasaydı gibi belanın sebebini yine kendi hatasının dışında aramaya yönelen birçok insan vardır. Bunlar da bunu yapabilirlerdi. Etrafımızdaki insanlık hep böyle değil mi yani? Yani günümüzde varlık alemini şuursuz, amaçsızmış gibi görüp yaşanan her şeyi tesadüflere veya doğal olaylara bağlayan, başa gelen belaları Allah'a hiç hatırına getirmeden anlamaya, çözmeye çalışan bir anlayışın ne kadar baskın olduğunu görmüyor muyuz yani? Hiçbir şeyi Allah'la ilişkilendirmeyeceksin. Yani. Sel Allah'la ilişkilendirilmeyecek, yangın onunla ilişkilendirilmeyecek, deprem onunla ilişkilendirilmeyecek, rüzgar onunla ilişkilendirilmeyecek, hastalık onunla ilişkilendirilmeyecek, ölüm onunla ilişkilendirilmeyecek. Yahu ne kaldı o zaman geriye? Yani Allah'la ilişkilendireceğiniz ne var? Bir başka şey de, yani suçu başkasında arayabilirlerdi. Şeytanı görsenize. Şeytan suçunu başkasında arayanların şahıdır yani. Allah'ı suçladı. Suçunun sahibi olarak Allah'ı gördü. Ama bunlar salih bir babanın çocukları. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah diyorum onlar adına. Çocuklarımız adına umutla elhamdülillah diyorum. Salih bir babanın çocukları. Salih bir babanın eğitiminde büyümüşler, terbiyesinde yaşamışlar. Onun salih amellerinde o yaşadığı sürece ona yardımcı olmuşlar, ona ortak olmuşlar. O salih düşünceyi zaten hem düşünce olarak almışlar, hem söz olarak duymuşlar, hem fiil olarak yapmışlar. Evet, hataya düştüler, yanıldılar. Ama uyarılır uyarılmaz ya bir felaketle, bir azapla, ellerinden nimetin alınıp mahrum edilmeleriyle ve bir uyarıcının uyarmasıyla hemen akıllandılar, geri döndüler. Bu belki bir umut verebilir. Yani çocuklarımız, kendimiz bazen hiç tarif edemeyeceğimiz, hiç açıklayamayacağımız yanlışlara yönelebilir miyiz? Yönelebiliriz. Bu mümkün yani. Biz Allah Resulü'nün sahabelerinde bile onca sağlam çizgi içerisinde bazen hiç ummadığımız, onlara aslında onlarda görünce şaşkınlığa düştüğümüz, kimi böyle ayaklarının düşer gibi olduğu, sürter gibi olduğu, sürttüğü düştüğü demiyorum yani ha, düşer gibi olduğu ama elhamdülillah hemen toparlanan nice olaylar görüyoruz. Yani Bedir Savaşı'nda karşısında babasıyla savaşan, oğluyla savaşan, kardeşiyle savaşan o Müslümanların savaşın bitmesinin üzerinden daha bir saat geçmeden mal için, ganimet için birbirle kavga ettiklerini biliyoruz. Aynı sahabelerin Uhud Savaşı'nda bir grup sahabenin, hepsini demiyoruz tabii, bir grup sahabenin Uhud Savaşı'nda kazanılmış bir zaferi mal uğruna kaybettirdiklerini biliyoruz. Yine benzer bir olayda sahabelerin Hazreti Peygamber hutbedeyken, Cuma günü Peygamber Efendimiz hutbedeyken beklenilen kervanın şehre girdiğinin sesi duyulunca camiyi boşaltıp peygamberi hutbede bırakıverdiğini biliyoruz. Ama yine Allah-u Teala'nın bu hareketlerinden dolayı onları uyardığını ama tekrar tekrar başlarına kalkmadığını da görüyoruz. Niye? Çünkü insandır bu. İnsandır. Düşer bazen, düşermiş gibi olur bazen. Asıl olan çizgisinin bütünlüğüdür. Çizgisinin bütünlüğünü korumasıdır. Hata yapar, tekrar toparlanır. Yani bir Müslüman deyince, salih bir kul deyince, hayatının her anında, her döneminde, her kararında doğru olmasını beklemek, ondan melek olmayı beklemek demektir. Bu insafsızlıktır. Bir umuttur bize bu. Salih bir babanın çocukları Allah'ın izniyle salihleşeceklerdir. Zaman zaman başka taraflara doğru yönelseler bile, bir gün bir uyarı, bir hastalık, bir yanlışlık, bir afet, bir akıbet, kötü akıbet, bazen güzel uyaran bir adamın sözü, güzel anlatan bir kitabın cümleleri onların aklını başına getirecek ve nehir yatağına geri dönecektir Allah'ın izniyle. Bu salih babanın çocuklarında bunu görüyoruz. Belki Resulullah Aleyhisselam'ın Mekkelilerin, Kureyş'in, Mekkelilerin helak edilmemesi için ısrarla dua etmesinin altında belki böyle bir şey var yani. Tekrar döndüler mi? Evet döndüler. Hazreti Peygamber'e pek çok eziyet etmiş. Hazreti Peygamber'in davetinin karşısında en güçlü direnişi sergilemiş olan o Kureyşliler, Allah'ın lütfu, peygamberin sabırlı daveti sonucunda o davetin dünyaya yayıcısı haline de geldiler mi? Evet geldiler. Bu ayetlerde kınadığımız, bu ayetlerde kendisine uyarılar yapılan insanların birçoğu bu ayetlerden sonraki yıllar içerisinde sahabeler haline geldiler. Onu da biliyoruz yani. Evet belki ilk başta kendisinden kınanarak bahseden ahlaksızlar imana gelmediler. Ama o ahlaksızların kınanması üzerinden aynı ahlaksızlığı yapmayan nice gafletteki insan ondan kurtulup yanlış kararlarından, yanlış niyetlerinden vazgeçip iyi insanlara dönüştüler. Bunlar da öyle yaptılar. Dediler ki Rabbimiz biz seni tesbih ediyoruz. Ya biz gerçekten zulmetmişiz. Biz zalim olmuşuz. Ne demek zalim olmuşuz? Ya nefsimize zulmetmişiz. Zulmün biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de değişik karşılıkları var. Bir tanesi şirk anlamındadır. Buradaki belki şirk anlamında görmeyeceğiz. Belki şirk anlamında görmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de zulmün kullanıldığı anlamlardan bir tanesi insanın kendisini cehennemlik olmasına sebep olacak hatalar, günahlara düşmesidir. Evet buradaki tam bunun karşılığı olabilir. Yani onlar nefislerine zulmettiler. Hayırlı bir işi yapmadılar. Nimetin gerçek sahibini görmediler. Olayı, doğruyu konulması gereken yere koymadılar. Allah'a ait olan nimeti kendilerinin malıymış gibi değerlendirdiler. Evet, zalimlik yaptılar. Hamdolsun tövbe ettiler, geri döndüler. Ve çok güzel bir gelişme. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَابَمُونَ Ve birbirlerine yönelerek karşılıklı birbirlerinin kusurlarını söylemeye, birbirlerini levmetmeye, yani eleştirmeye başladılar. Kınamaya başladılar birbirlerini. Bu şöyle bir kınama değil. Yani senin yüzünden oldun, senin yüzünden oldu, senin yüzünden değil. Her biri kendi hatalarını döktüler. Çünkü nereden böyle çıkartıyoruz? Akış, düzgün bir akış. Salihliğe doğru giden bir akış. Herkesin birbirini suçladığı bir kınama olsaydı, kimsenin kendi suçunu kabullenmediği, suçu başkasına yıktığı bir kınama olsaydı, bu sonu güzel bir şekilde bitecek olan akıbet, güzel bir akıbetle bitecek akış olmazdı. Biri demiştir ki bu fikri bize sen verdin. Öbürü de ona sen de bizi fakir kalırız diye korkuttun. Öbürü ya sen bizi mal biriktirmeye teşvik ettin. Biri ben şu kusur ettim sen şöyle yaptın diye hatalarını anlattılar birbirlerine. Zaten tövbe böyle yapılır. Zaten tövbe böyle yapılır. Ben hata yapmışım tamam özür dilerim. Bu gerçekten özür dilemek değildir ki. Özür dileyen bir kişi ne için özür dilediğini de belirlemelidir kafasında en azından. Dilinde olmasa bile zihninde belirlemelidir. Hatasının ne olduğunu karar verecek. Çünkü bazen özür diliyorum sözü Sadece bastırmak için söylenmiş bir sözdür. Konuşmayı kestirmek için söylenmiş bir sözdür. Karşı tarafın yani hatanızı size söyleyecek olan insanların hatasını söylemesine engel olur. Tamam ben hata yaptım. Nerede hata yaptın söyle bakalım. Hiçbir şey yok. Aslında hata yaptığına falan inanmıyor. Ellerini açmışsın Allah'a diyorsun ki tövbe ediyorum. Allah'ım tövbe ediyorum. Yani haşa ki dese ki kulum hangi günahından dolayı tövbe ediyorum? Zihninde bir şey yoktu mu? Niye? Çünkü hayatını gözden geçirmemişsin. Hayatımın neresi kitaba uygun değil, neresi peygambere uygun değil, düşüncelerimin neresi peygambere uygun değil, kitaba uygun değil, duygularımın neresi peygamberin getirdiğine uygun değil diye bir öz eleştiri, bir gözden geçirme yapmamışsın. Bir nefis muhasebesinden geçirmemişsin. Açmışsın ellerini. Allah'ım günahlarımdan tövbe ediyorum. Peki hangi günahından tövbe ediyorum? Bilmiyorum. Bilmediğin bir günahtan nasıl tövbe edersin? O günahı bir daha yapacaksın demektir. Nerede hata yaptığını bilmezse bir adam nasıl düzeltecek? Onlar öz eleştiri yaptılar, kusurlarını gördüler, kabahati başkasında aramadılar. Evet, belki işte bu yüzden düzeldiler ve galu dediler ki ya veylena inna kunna tagin. Dediler ki yazıklar olsun bize, meğerse biz haddimizi aşmışız ya. Bahçe Allah'ınmış, biz kendimizin zannetmişiz. Nimet Allah'tanmış, biz kendimizden bilmişiz. Kendimiz Allah'a aitmişiz, biz kendimiz kendimize malikiz zannetmişiz. Allah'ın vermeyi dilediği bir şeyi biz vermeyebileceğimizi zannetmişiz. Oysa Allah bir şeyi vermeyi dilerse onu engelleyebilecek yoktur. Allah bir şeyi engellerse de onu verebilecek yoktur ayetinden yola çıkarak söyleyelim. Biz Allah'ın verilmesini murad ettiği bir şeyi engelleyebileceğimizi zannetmişiz. Biz kendi gücümüzü abartmışız, kendi imkanlarımızı abartmışız, tuğyan etmişiz, taşkınlık yapmışız yani. Tuğyan bu anlama gelmiyor mu? Tuğyan yani nehrin yatağından taşması anlamında kullanılan bir kelime. İnsanın da haddini aşması, yani kul olduğu gerçeğini aşması, kul olduğunu unutarak sanki kendisi bir şeylere malik bir kişi, bir varlıkmış gibi davranması. Öyle olunca dediler ki biz haddimizi aşmışız ya. Bir insan ne olduğunu, gücünün, bilgisinin, imkanlarının, dahası ömrünün bile ne kadar sınırlı olduğunu görmezden gelip de sanki hayatının ve elindekilerin gerçek sahibi kendisiymiş gibi davranmaya, Allah'ın ne istediğini umursamamaya başlayınca haddini aşmış oluyor. Onlar kendilerini kınayıp dövünmekle beraber Allah'ın ne kadar yüce sıfatlara sahip olduğunu, kendisine isyan eden kullarını her türlü cezalandırabileceğini ama dilerse ona yönelenleri bağışlayıp rahmetinden bol bol lütuflar verebileceğini ders alarak bunlar Allah'a yöneldiler ve dediler ki Asa Rabbuna en yubdilena hayran minha inna ila rabbina ragibun. Dediler ki belki de Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Evet, bahçemizden mahrum olduk. Aslında bahçemizden mahrum olmakla bu yılın bu ürünlerinden fakirlere yapacağımız hayırdan da mahrum olduk. Ola ki Allah bize bundan daha hayırlısını verir. Biz artık Rabbimize yöneliyoruz. Rabbimizin rahmetini umarak Rabbimize yöneliyoruz dediler. Şimdi akıllandıklarını gösteren çok güzel bir belirti. Nedir o? Daha iyi bir bahçe verir demediler. Daha hayırlısını verir dediler. Artık hayırlının peşine düştüler. Artık zenginliğin peşine düşmediler. Artık servetin peşinde değiller. Hayırlının peşindeler. Allah daha hayırlısını verir dediler. Bu dünyada da olabilir, ahirette de olabilir. Demek ki böyle söylemek lazım. Allah'tan hayırlı olan istemek lazım. Çünkü neyin hayırlı, sonuç olarak neyin hayırsız olacağını sonsuz ilmiyle en iyi Rabbimiz bilir. Bizim hayır zannettiğimizde bazen şer, şer zannettiğimizde hayır çıkabilir. Hükmü Allah'a bırakmalı, Allah'tan gelene rıza göstermeli. Bütün işlerimizde, dualarımızda samimiyetle ama yani kendimizi kandırmadan hayırlısı olsun diyebilmeyi başarmamız lazım. Peki sonra ne oldu? Yani bu çocukların akıbeti ne oldu?
kıssanın anlatılan olay bölümü burada bitti. Elimizde eğer güvenilir bir bilgi yok. Yani eğer yaptıklarından ders aldılarsa, bu dersi unutmadılarsa, bir söz verip de sözlerine bağlı kaldılarsa, hayatlarının geri kalanında salih kullar olarak yaşadılarsa bir sürü şart saydık. Allah da onlara rahmetinden fazlasıyla karşılığını vermiştir. Yani belki dünyada bir şey vermese bile ahirette karşılığını vermiştir. Belki dünyada da bir karşılık vermiştir. Nimetinin artık kıymetini bildiği için onunla da mükafatlandırmış olabilir. Önemli olan bizim burada onların tövbe ettikleriyle gördüğümüz sahneyle olay tamamlanıyor. Ve sahneyi kapattıktan sonra Allah Teala tüm kıssadan alınacak dersi öğretiyor. Kezalikel azab. İşte azap böyledir. Ve le azabul ahireti ekber. Hele ki ahiretin azabı daha büyüktür. Lev kanu ya'lemun. Keşke bilseydiler. İşte böyledir. Nasıldır? Başa gelen belalar, musibetler, mahrumiyetler insanın aklını başına getirir. Hani deriz ya, bir musibet bin nasihattan etkilidir. Bilenleri, bilmeye ve anlamaya yatkın olanları böyle uyandırır. Bir daha söylüyorum, lütfen dikkat edelim. Yani musibetler herkesi de akıllandırmaz. Bilenleri, bilmeye ve anlamaya yatkın olanları uyandırır azap, musibet, yola getirir. Ama bu mahza bir şer değildir. Daha büyük tehlikeden korunmasına ve daha büyük hayra ermesine vesile olur. Yüce Allah'ın zaman zaman bela vermesinin, mahrumiyetlerle cezalandırmasının hikmeti de budur. Yani tabii şöyle diyebilirsin ya, yani illa doğruyu görmek için illa de insanın başına bir musibet mi gelmeli? Akıl, ilim, uyarı ne için var? Yani gerçi musibetlerle akıllanmak da bir fazilet başta başına doğrudur ama. Çünkü kimi insanlar var başlarına gelen her musibetten, uğradığı felaketten, uğradığı içine düştüğü her mahrumiyetten sonra daha da bir azgınlaşır. Yoldan çıkmışlığını artırır. Öylelerinin gözü Allah korusun ancak Allah'ın huzuruna varınca açılır yani. Ama Allah böyle düzelmeye meyilli kullarını, akledebilecek kullarını, henüz imanını yitirmemiş, kalbinin hassasiyetini yitirmemiş, akletme kabiliyetini yitirmemiş kullarını onlara bir takım küçük küçük mahrumiyetler yaşatarak akıllandırır. Belki böyle böyle Allah mümin kullarını cennete götürür. Allah Teala bizim iyiliğimizi istediğini aslında bu yolla da gösterir. Haşa ki kullarını cehenneme tıkmanın isteklisi bir Allah olsaydı Rabbimiz, öyle bir Rab olsaydı, kullarını yaptıkları günahlarla baş başa bırakırdı. Kullar yaptıkları günahlar, yaptıkları hatalar sebebiyle başlarına bir musibet gelmeyince kendilerine güvenleri artardı. Kendilerine güvenleri artınca yaptıkları günahları büyütürlerdi. Günahları büyütünce de günahların içinden düşüp ondan kurtulamaz hale gelirler ve günahların kendisini sarıp kuşattığı bir hal üzere yaşayıp o vaziyette kalbi kararmış, mühürlenmiş bir vaziyette ölüp gider ve cehenneme yuvarlanırlardı. Hamdolsun ki Allah kullarından hayrını murad ettiklerini, aklının hala aklını kullanan, hala uyarıya kulak veren, hala iman hassasiyetini koruyanları zaman zaman malından, canından, ürünlerinden eksiltmelerle deneyip ona hatırlatmalar yapıp küçük küçük musibetler, küçük küçük azaplarla asıl büyük azaptan kurtulmasını lütfediyor. Görene, görmek istemeyene yapacak bir şey yok. Parmağını gözüne soksan hala dışarıda kendisine başka bir açıklama bulmayı tercih eder. Ahiretteki azap o elbette daha büyüktür. Bütün kulların, mümin kulların kendisinden korkması gerekeni budur. O azap geçici değildir, sonsuzdur. O bir kez başa geldikten sonra uyanmanın faydası olmaz. Çünkü geri dönüşü yok, hatayı tamir etme fırsatı yok. Deneme yanılma yoluyla öğrenmenin imkanı yok. Ahiretten kurtulabilmenin, ahiretteki azaptan kurtulabilmenin tek yolu ilim ve imandır. Yani bakın, dünyadayken başımıza gelen musibetlerle akıllanıp deneme yanılma yöntemi ne kadar pahalı olursa olsun sonuçta bir öğrenme yöntemidir. Ne kadar tavsiye edilmese de evet, bundan bir şey öğrenilir. Bir musibet bin nasihattan iyidir, daha etkilidir. Musibetten öğrenilir ama ahirette bunun geri dönüşü yoktur. Ahirete gittiği zaman insanlardan kimileri geri dönmeyi isteyecekler ama Allah onlara bir daha geri dönme fırsatını vermeyecek. Müminlerin kendisinden sakınmaları gereken, asıl korkmaları gereken ahiret azabıdır. Bu dünyadaki mahrumiyetler elbette ki istemeyiz, hoşumuza gitmez ama asıl korktuğumuz şeyler değildir. Yani keşke bütün mahrumiyet, burada yaşadığın mahrumiyet olsa. Allah bu dünyada çeşitli musibetlerle mümin kullarının günahlarını affeder. Hani diyor ya Resulullah Aleyhisselam, yani müminin haline şaşılır diyor. Başına bir musibet gelir, sabreder, günahları bağışlanır. Eline bir nimet verilir, şükreder, günahları bağışlanır. Yolda giderken ayağına bir diken batar, ondan dolayı günahı bağışlanır diyor. Hastalık gelir, sonbaharda yaprakların ağaçlardan döküldüğü gibi sabrederseniz eğer bedeninizden günahlarınız dökülür der. Yani kazadan, beladan, başımıza gelen bütün musibetlerden eğer imanımıza yönelik bir sonuç çıkartmayı başarabilirsek hayrımıza vesile olduğunu göreceğiz demektir. Allah bizi de bütün müminleri de ahiret azabına düşmekten muhafaza etsin inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki dersimizde surenin geri kalan kısmını konuşacağız. Kıssayı burada bitirdik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.